Ayrım 4, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 49. Odada sanal bir mutluluğun resmi sergileniyordu. Kahkahalar atılıyor, hayaller kuruluyordu. Henüz her şeyin bu resimden ibaret olduğunun farkında değillerdi. Salih sızdığı yerde kendine gelmeye başlamıştı. Çoktan öğleden sonrasına varılmıştı. Uyandığında kuzeni çoktan gitmişti. Mehmet ise oturduğu yerde bir şeyler yiyordu. Salih çok acıkmıştı. O da arkadaşı gibi hemen bir şeyler atıştırmaya başladı. Karnını doyurduktan sonra evine gitmek için oradan ayrıldı. Eve vardığında kimse yoktu. Fırsattan istifade edip hemen banyo yaptı. Kıyafetlerini çamaşır makinesine attı. Biraz yanlış, biraz doğru çalıştırmayı başardı. Mutfağa gitti. Ocakta büyük bir tencerenin içinde pişmiş yemek vardı. Kapağını açtı. İçinde en sevdiği yemeği, etli patatesi buldu. Hemen bir tabak, bir kaşık alıp tepeleme yemekle doldurdu. Masaya oturup yemeye başladı. Kısacık zaman içinde hepsini bitirdi. Ne var ne yoksa süpürmüştü. Bu haline kendi de inanamıyordu. Çoğunlukla ne zaman yemek yediğini hatırlamazken şimdi sürekli kendini aç hissediyordu. Bu durumu akşam kuzenine bahsetmişti. Ahmet ise canın isterken ye işte. Ne güzel. Sonra belki benim gibi iştahın azalır. Gönlün hiçbir şeyi çekmez demişti. Salih kuzeninin ne demek istediğini anlamamış, çok da üstünde durmamıştı. Yemeğini bitirdikten sonra oturma odasına gitti. Televizyonu açıp kanepeye uzandı. Ne garip bir gün olmuştu. Hiç çalışmamasına rağmen kendisini müthiş yorgun hissediyordu. Yaşananların onu bitkin düşürdüğünü sandı. Çok geçmeden yattığı yerde uyuyakaldı. Melahat Hanım kocasını kaybettiğinde henüz 35 yaşındaydı. Küçük oğlu 8 yaşındayken çok sevdiği babasından koparılmıştı. Sunu 10, Serhat 12 ve Sıla 15 yaşında babasız Melahat Hanım çocuklarıyla tek başına kalmıştı. Vefat eden eşinin ağabeyleri çocukları almak için çok uğraşmıştı. Tek başına 4 çocuğa bakabileceğine inanmamışlardı. Melahat Hanım yılmamış, evde yemek yapıp satmıştı. Yetmemiş, bir pastane ile anlaşmıştı. Sipariş üzerine tepsi tepsi börek, kek, baklava yapmıştı. Her şeye rağmen zorluklar içinde de olsa çocuklarını büyütmüştü. Sabah uyandığında Salih'in işten atıldığının haberini almış, mutlu olsun diye onun en sevdiği yemeği yapmıştı. Evde daha fazla duramayıp vefat eden eşinin ağabeyine gitmişti. Çocukların durumu ne olacak bilemiyordu. Biri ağabey gitti diye ardından gitmek istiyor, diğeri ise kuzeniyle beraber maceralara atılmak istiyordu. Elde avuçta para yoktu. Tek başına ne yapacağını bilememişti. Kendisine destek olacak birilerini arıyordu. İki arada bir derede kalmıştı. Önce çocuklarla gideyim diye düşünmüştü. İki oğlanı birden yabancı ellerde başıboş bırakmak olmazdı. Zaten içi hiç rahat değildi. Büyük oğlu için evhamlanıp duruyordu. Boğazına bir yumru oturdu. Geride bırakacakları aklına geldi. Evlenme çağına gelmiş iki kızını yalnız başına bırakmaya razı olamadı. Oğullarıyla kızları arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Kimseden vazgeçmek istemiyordu. Düzeni bozulacaktı. Her şey yerli yerindeyken bu gidiş nereden çıkmıştı? Aklındaki düşüncelerle yüreğinde kaynayan duyguların eşliğinde iki katlı müstakil evin bahçesinden içeriye girdi. Kapının zilini çaldı. ''Hoş geldin Melahat. Buyur geç içeriye.'' ''Hoş buldum abi. Senin de evde olman iyi oldu. Gel yengenin yanına otur. Zehra abla nasılsın?'' ''İyiyim gelin sen nasılsın?'' ''İlahi abla gelinliğimiz mi kaldı?'' Zehra 4 yıl önce bir trafik kazası geçirmişti. Eşinin alkollü araç kullanması sonucunda belden aşağı tutmuyordu. Sayısız ameliyat olmuş, günlerce hastanede tedavi edilmişti. Aylar sonra ancak tekerlekli sandalyeyle dışarıya çıkabilmişti. Uzun zaman fizik tedavisi görmüş, yürümesine bir nebze olsun katkı sağlayamamıştı. Evlilik hayatları boyunca kocasının onu aldatmasını görmezden gelmiş, kıskançlığına katlanmıştı. Kocası alkol alıp ne yaptığını bilmediği zamanlarda çoğu kez ona şiddet uygulardı. Büyük oğlu araya girip annesini kurtarmaya çalışırdı. Ama babasının yumruk ve tokatlarından o da nasibini alırdı. Zehra vücudundaki darbelerden kimseye bahsetmez, morlukları gizlerdi. Akın annesinin haline dayanamamış, olanlardan babasını sorumlu tutmuştu. O günden sonra aralarındaki bağ kopmuştu. Babasını asla affetmeyecekti. Kazanın ardından gelen birkaç hafta sonunda Zehra'nın anne ve babası gelmişti. ''Kızım kocanı daha ne kadar çekeceksin? Gel bizimle, sana kraliçeler gibi bakayım. Bir aya kalmaz ayağa kalkarsın yavrum. Bu adamdan sana hayır gelmez yavrum. Anla bunu.'' ''Gelemem anne. Çocukları nereye bırakayım? Akın hayatını kurmak üzere. Ayla nişanlı. Yarın bir gün evlenecek. Ahmet'i kendin biliyorsun. Hepsinin bana ihtiyacı var. Onları yüzüstü nasıl bırakabilirim?'' ''Güzel kızım, onları bırak gel demiyoruz sana. Torunlarıma hasret kalmanı nasıl isterim senden? Onları al gel. Karşı apartmandan sana bir daire tutarız. Olanlar gözümün önünde çalışırlar. Gelemem baba. Neden?'' Akın annesinin sessiz kalışına katlanamamıştı. Birkaç hafta kalmak için arkadaşı Melih'in yanına gitmişti. Sonra İstanbul'dan geri dönmemişti. Yaşanan kazadan sonra Zehra günden güne hırçınlaşmıştı. İlk zamanlar bulunduğu durumun sorumlusu olan kocasına kapris yapmıştı. Zehra tekerlekli sandalyeye bağımlı oluşunu bir türlü kabul edememişti. Her fırsatta kocasını yaralıyor, laf dokunduruyordu. Ona göre kocası hayatını elinden almıştı. Yıllardır aralarında süregelen bir soğuk savaş vardı. Zehra aradan geçen 4 yılın sonunda huysuz bir kadın olup çıkmıştı. Her sözü alınıyor, her sözü yanlış anlıyordu. Küçük oğlu annesinin bu halini bahane etmiş, ağabeyinin yapmış olduğu gibi gitmek istemişti. Melahat Hanım oturmuş, ikram edilen çayını yudumluyordu. Olan biteni anlatıyordu. Gideceklermiş yenge. Kocaman şehirde nereye gidecekler? Benimki henüz 16 yaşında. Ahmet ise daha 18'ini doldurmadı. Tam deli çağındalar. Orada onları kim zapt edecek? Öyle değil mi abi? Olanların başına dert olurlar. Bizimki orada okumaz da. Yine Salih oğlum orada çalışır. Parasını kazanır en azından. Tasalanmayın, bir şeycik olmaz onlara. Cin gibidir benim oğlanlarım. Merak etmeyin, hem çalışırlar hem de tahsillerini de yaparlar. İyi canlı kuzusu bellediniz bunları. Melahat Hanım, yengesinin durumu olağan bir şekilde karşılamasından rahatsız olmuştu. Ona göre yanında oturan kadının sanki günler öncesinden her şeyden haberi olmuştu. İlk defa duymuyormuş gibi bir hal takınmış, konuşulanları dinlemişti. Üstüne üstlük, akıl verir gibi bilmişlik taslıyordu. Ben de mi gitsem acaba yenge onlarla? Olan evladı kendini bir şekilde kurtarır. Kızları ne yapacaksın, nasıl bırakacaksın diye sormuştu. Tedirginliği ve korkuların arasında en mantıklı olanı diye düşündü. Ona hak verip kalmaya karar verdi. Bir an önce küçük oğluyla konuşmalıydı. Son bir umut, gitmesin diye uğraşacaktı. Kalmasına ikna edecekti. Oradan çıkıp koşar adımlarla gitti. Melahat Hanım evine gelmiş, akşam saatlerine varılmıştı. Oğlunu evde görünce çok mutlu olmuştu. Söylendiği gibi oğlu saçma sapan yollara yönelmemişti. Hepsi kuru laftan ibaretti. Erkenden gelmiş evinde oturuyordu. Onun yüzüne bakınca bildiğinden farklı olmadığı, kötülüklere bulaşmayıp insanları haklı çıkartmadığı için Allah'a şükretti. Salih uyandığında annesi sabah için yapılacak böreğin hamurunu hazırlıyor, aynı zamanda da onun telefonuyla büyük oğlu ile konuşuyordu. Sesleri duyan Salih yattığı yerde dinlemeye başladı. Serhat, gitme fikrini sen mi Salih'in aklına yerleştirdin? Hayır anne, sana sormadan neden öyle bir şey yapayım? Neden gelmek istiyormuş? Daha konuşmadım ama bugün Atıf işten atmış. Hadi ya, hani ne olursa olsun oradan ayrılmayacaktı. Atıf esip gürlemiş buna. Seni kapıdan içeriye sokmam. Salih'i de demir baştan ayırmam demişti. Ne olmuş? Demirin başı mı kesilmiş? Oğlum asabımı bozma benim. Alay edilecek zaman değil. İş çok ciddi. Plan kurulmuş. Her şeyi hazırlamışlar. Senin yanına dahi gelmeyeceklermiş. Bak sen şu bacaksızlara. Sen nereden öğrendin? Ahmet gelmiş annesine olan biteni anlatmış. Görüyorsun değil mi? Elde ne evlatlar var. Bizimki de evdekilerle kavga etsin. Bırak anne ya. Para kopartmak için anlatmıştır. O soysuzun uçan kuşa borcu varmış. Yeni bir dolaplar çeviriyor ya. Yakında kokusu çıkar. Gelmek istiyorsa gelsin. İzin ver anne. Kendi görsün ne kadar zor olduğunu. Sen reddettikçe o üstüne düşecek. Ama gelsin benim yanımda kalsın. Nerede, kimin ne olduğunu göreyim. İşi hazır. Komşunun oğlu Melih'i bilirsin. Hani tarlaları değerlendi de zengin oldular. Sonra pahalı bir ev satın alıp taşındılar. Beraber kaldığın oğlan değil mi? Hani kardeşi özel üniversitede okuyor. O çocuk çok efendi. Ama okumaz bak, sana söylüyorum. Bizimkiyle dolaşıp duruyor. O değil mi? Evet. Bak anne, oturup konuşun. Benimle kalacaksa gelsin. Daha fazla uzatmayalım bu konuyu. 6 aya kalmaz geri dönersen merak etme. Kolay mı öyle İstanbul'da çalışmak? Komşu oğlunun dükkanında çalışmaya benzemez. Ezilip bükülmeden olur mu? İyi madem. Sen de ilgilenirim diyorsan. Ama oğlum, seni etkilemesin. Oğlum derslerini aksatmayasın. Ne ümitlerle kazandın Boğaziçi'ni. Yok anne, olur mu hiç? Zamanım kalıyor. Yarım günlüğüne çalışıyorum. Melih'i dedim ya, arkadaşının yanına aldırdı. Elemana ihtiyaçları varmış. Ben erkek bölümündeyim ama bayan bölümü de açılacakmış. Patron iyi insandır. Aileye çok önem veriyor. İşi bilmenin çok önemi yok. Arkamı döndüğümde bıraktıklarımın yerinde kalmasından emin olayım yeter. Bana adam gibi insan lazım. Artık böylesini bulmak zor diyor. Beni çok sevdi. Bizim hayırsızdan bahsettim. Kalsın gelsin dedi. Hadi iyi bakalım oğlum. Sana güvenirim. Sorun olmaz diyorsan kardeşin uyanınca konuşurum o zaman. Arada ben de gelirim. Biraz temizliğinizi yapar yemek pişiririm. Annem benim. Sen yorma kendini. Özleyince gel yeter. Olmazsa Salih'le geleyim. Bir bakayım nasıl bir yerde kalıyorsunuz. Oğlunla kıyamadın yine. Bizimle gelen olmadı. Sen aklı başındasın oğlum. Hem Akın'ın yanına geldin. Kuzeninin yanındasın. Elbette içim rahat olacaktı. Hadi öyle olsun. Üzme sen tatlı canını. Konuşunca arayın beni. Seni çok öpüyorum, annelerin bir tanesi. Tamam oğlum. Çocuğun kontrolünü bitirdik. İyi bak kendine. Yemeğini aksatma. Havalar soğuk oğlum. Üstün açık yatma. Koşup terli su iç. Koşup terli su da içmeyeyim değil mi anne? Kafa bulma benimle. Ne diyorsam yap işte. Şaka yaptım Melahat Sultan. Hadi hoşça kal. Kınalı kuzum hoşça kal. Annesi telefonu kapatıp böreğin içine koyacağı malzemeyi hazırlamaya koyuldu. Salih yattığı yerden konuşulanlara yorum yapıyordu. Kapıdan içeriye almazmış. Senin gibi üç kağıtçıyı kim alsın? Ahmet'in nesi varmış bak şuna. Kıskançlığından çamur atıyor bir de görüyor musun? Tabii ya doğru söyleyince bizden kötüsü olmuyor. Bir de onun yanında kalırsam gidebilirmişim. Bak aspama şunun eline düştük ya kaderin içine tüküreyim. Mecburum kahretsin. Çok kalmam bunun yanında. Elim paralanınca çarpar kapıyı giderim. Nereden iş ayarlıyor? Yuh derler adama. Bu kadar da atılmaz ki. Beyimiz olmasa adım atamayacağız biz öyle ya. Mehmet her şeyi ayarlıyor. Adam kendine nasip çıkarıyor. Annesi eli hamurlu diye işini yarım bırakmamak için Serhat'ın tarifiyle telefonunun konuşma sesini dışarıya vermişti. Salih ise onları dinliyor, konuşulanları duydukça deli oluyordu. Ona göre Serhat ilk defa işe yarayan bir şeyler yapmıştı. Bu sayede her şeyi duymuştu. Kendince dinlemesi gerekenler bitince biraz yatağında oyalandı. 5-10 dakika zaman geçirip ayağa kalktı. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi mutfağa gitti. Annesi onu kapının önünde görünce sana su böreği yapıyorum seversin deyip hamur teknesini gösterdi. Önüne sandalyeyi çekip oturttu. Kuşlar bana buradan gitmek istediğini anlattı. Hangi boş boğaz kuşmuş o? Erken öteni keserler ya hadi neyse. Hayata kafa tutan, yaşamının getirdiği zorlukların önünde bir set gibi duran kadın oğlunun karşısına oturup olayları anlatmaya başladı. Salih sessizce dinledi. Annesi bitirinceye dek tek kelime etmedi. Bu sessizliğin sonunda fırtınanın kopacağını anlayan annesi bir kaşını kaldırarak oğluna sordu. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Gitmek istiyor musun? Beyimiz kararını vermiş. Her şeyi ince ince dokuyup her ayrıntıyı düşünmüş. Şimdi gitmemek olur mu? Ayıplarlar insanı. Her istediğin oluyor. Ne zaman mutlu olmayı öğreneceksin? Bir günde yapılanlardan memnun olacak mısın acaba? Çok merak ediyorum. Anne anlamıyorsun. Biz daha önceden planımızı yapmıştık. Mehmet her şeyi ayarlamıştı. Bir senden izin almak kalmıştı. Ağabeyim olacak alçak olayın üstüne yattı. Sen konuştuklarımızı mı duydun? Sesini sonuna kadar açmışsın nasıl yaptıysan. Kaç sesli oğlunun konuşmasına uyandım. Oğlum biliyorsun ağabeyinin huyunu. Biraz suyuna gidiver ne olacak sanki? Konuşsun dursun boş ver. Sen işine git gel. Melahat Hanım genç adamı sakinleştirmeye çalıştı. İp cambazı gibi iki oğlunun arasında oynayıp duruyordu. Hiç kimseye laf atamayacağını çok önceden fark ettiğinden bu yana oyun sürüyordu. Anlattıklarının satır aralarına öğütlerini saklamıştı. Oğluna bir sürü nasihat etti. Evden ikinci oğlunu uğurlayacaktı. Bunun telaşını ve korkusunu yaşıyordu. Hiç bilmediği, sabıkalı bir şehre gidecekti. Küçük oğluna kıyamıyordu. Ne kadar tartışsalar da onun kötülüğünü isteyen son kişi bile olamazdı. Anaydı o. Ana yüreği endişeleniyordu. Biricik oğlunun yüzünü göremeyecekti. Kim bilir nasıl insanlarla karşılaşacaktı. Anne yüreğiyle ağabeyine sahip çıkmasına, insanlara dikkat etmesine, herkese inanmamasına dair birçok konu hakkında öğüt veriyordu. Bir yandan böreği yapıyor, diğer yandan oğlunu oya gibi işliyordu. Aklındaki her şeyi anlattığında içi biraz daha rahatlayacaktı. Aklınca çocukları annelerinin dediklerini kale alacaklar, ona göre davranacaklardı. Yaptığı börekler bitince hepsini tepsiye dizip ısınan fırının içine yerleştirdi. Mutfaktaki işini bitirdi. Oğluna dönüp sordu. Ne zaman gitmek istiyorsun? Dalda düşüncelerin arasından sıyrılıp cevap verdi. Mehmet ile Ahmet 3 hafta sonra geleceklermiş. Sınavları o zaman açıklanacakmış. Öyle bir şey dediler. Ben o kadar beklemeyeceğim. En kısa zamanda gideceğim anne. Demek benden bu kadar bıktın. Yoksa ağabeyini mi özledin? İkisi de değil Melahat Sultan. Her şey tamamen duygusal. Paraya ihtiyacım var. Bu yaşta senden para istemek ağırıma gidiyor. Sen ne kadar benim nankör olduğumu düşünsen de senden para almaktan utanıyorum. Sana göre yapılanları görmesem de bu yaşında çalışmana katlanamıyorum. Sitem ediyorsun. Bana çok mu kızdın? Sinirliyken ne dediğimi bilmiyorum oğlum. Hep anneler mi oğullarını affeder? Bu sefer de sen beni affediver. Olmaz mı yazdım? Sonunda doğru olmadığını kabul ediyorsun yani. Hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim ki. O gün beni çok üzdün. Hayata olan isyanın hiç bitmedi. Oğlum her şeyin kötü yönünü görmeyi ne zaman bırakacaksın? Yok dedikçe elinde avucunda hiçbir şey kalmıyor. Ben yalan mı söylüyorum anne? Zenginlik içindeyiz de ben mi görmüyorum? Bu yaşında hala çalışıyorsun. Kızların şuya ihtiyacı var. Evin erzağı bitti. Şu eksik bu eksik diye kaç parçaya bölüneceğini şaşırıyorsun. Kurban olurum ben sana. Oğlum büyümüş de neleri fark edermiş. Sen bunları düşünme yavrum. Hepsi görevim. Elbette yapacağım. Anne farkında değilsin ama ben büyüdüm. 16 yaşındayım. Gör artık Allah aşkına. Benim kocaman oğlum. Şimdi bana söyle bakalım. Dünkü tartışma yüzünden mi gitmek istiyorsun? Eğer öyleyse kendimi affedemem yavrum. Sana kızmadım dersem yalan söylerim. Onu da pek beceremem ya. Olsun. Yine de söyleyemem. Anne, iş yüzünden gitmek istiyorum. Senin o çok güvendiğin Atıf, ilk sıkıştığında beni kapının önüne koydu. Gözüne ilk beni kestirdi. Söylesene bana, kime güveneyim bundan sonra? Gerçekten bunu almasa seni çıkartmazdı. Biliyorsun iyi kötü huyunu. Neyse anne, o soysuz yüzünden seni üzmeyeyim şimdi. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yabancı yere gitmek istemiyorum ki. Ağabeyimle beraber yaşayacağım. Bu kadar yani. Başka bir şey yok değil mi? Var da söylemiyorsan, sana hakkımı helal etmem. Salih yutkunarak başını salladı. Kuzeniyle yaşadıklarını anlatsaydı, acaba annesi ne yapardı? Kıyametlerin kopacağı kesindi. Bu kadar hepsi anne. Sen içini ferah tut. Hadi gel o zaman eşyalarını hazırlayalım. Anne şefkatiyle bezenmiş ütülü kıyafetlerini bavula yerleştirmeye başladılar. Oğlunun hala küçük olduğunu düşünüyordu. Annesi, çocuğunun yeni yürümeye başlayan bir bebek gibi bütün söylediklerini yerine getireceğini umuyordu. Çok geçmeden kopacak büyük kıyametin ardından umutlarının yeşermeden solacağını anlayacaktı. Oğlu ise damarlarına merhaba diyen zehrin henüz sinsiliğinin farkında değildi. Kendince kuşlar gibi hür olmak istiyordu. 4. ayrımın sonu, sayfa 60.